Amerika'nın sesinde, Türkiye'de Büyük Ada Operasyonu olarak başlayan süreçte insan hakları savunucularının tutuklandığı dosyayı yakından takip eden, AF Örgütü Direktörü İdil Eser'in avukatlığını yürüten Erdal Doğan'la birlikteyiz. Erdal Doğan, Büyük Ada Operasyonu'yla başlayan süreçte iddianame ortaya çıktı. Bu iddianamenin detaylarını sizden dinleyelim. Bu iddianamede neler var? Savunma pozisyonundaki avukatlar olarak bu iddianameyi sizler nasıl değerlendiriyorsunuz?
Vallahi söz konusu olan iddianameyi aslında basından öğrenebildik. Halen iddianame mahkemeye yeni sunulmuş ve mahkeme bunu kabul edip etmeyeceği daha henüz netleşmiş değil. Yani mahkemenin bu konuda iddianamenin iade etme yetkisi de var, usul yasası göreyim. Fakat basına sızan haliyle gördüğümüz kadarıyla mevcut olan iddianamede suçlamaları delillendirebilecek hiçbir somut bir şey yok. Zaten olamazdı. Çünkü baştan itibaren söylediğimiz husus, İdil Eser benim müvekkilim, Türkiye Uluslararası Af Örgütü'nün Türkiye Direktörü'dür. Kendisinin tüm yapmış olduğu yasal faaliyetler, işte bu konuda ilgili bildiğiniz gibi Nuriye ve Semih için iki tane işine atılan öğretmenle için Uluslararası Af Örgütü bir kampanya yürütmüştür. Bu kampanyada ölmesinler, işlerine iade edilsin ve ölmesinler kampanyası. Yoksa bu konuda herhangi bir açlık grevinin yanında veya karşısında olmak değil, ölmemesi, yaşamaları için bir kampanyaydı. Bunu mesela suç unsuru oluşturmuşlar ve bu suçu da getirmişler. Bir örgüte bağlamışlar. Onun ötesinde yönetim kurulu başkanı, AF örgütün yönetim kurulu başkanı Taner Kılıç da Bayrak olduğu iddiasıyla bu toplantıdan bir ay önce hakkında soruşturma yapılmış ve kendisi de zaten tutuklanmış ve onun üzerine de ayrıca bir de mahkeme açılmış. Avukatları Bayrak olmadığını kendisine ait telefondan zaten ispatlamışlar. Buradaki iddiada, savcının iddiası da, ki hazırlık aşamasındaki iddia da buydu, kendisinin Taner Kılıç'la görüştüğü. Şimdi İdil Eser Uluslararası Af Örgütü'nün Türkiye Direktörü ve profesyonel çalışanı, yönetim kurulu başkanı ile görüşmesi kadar doğal bir şey, işin doğallığından başka bir şey olamaz zaten. Kim arayacak? Yönetim kurulu üyelerine yönetim kurulu başkanı alacak. Bundan dolayı mesela kalkmışlar bir Fethullah Gülen terör örgütüyle ilişkilendirme kurmuşlar. Bir başka husus. Uluslararası Af Örgütü'nün sayfası açıktır. İnternet sayfası. Oraya bir tane kişi kendisini PKK'lı olarak tanıtmış. Bir doktor olduğunu söylemiş ve üye olduğunu ileri sürmüş. Bu sayfaya düşen, kamuoyuna açık olan bir internet sayfası. Ve bunun şeyini, buna cevap verelim mi vermeyelim mi şeklinde kendi aralarında tartışırlarken, çünkü bunun olamayacağına, böyle bir şiddetle bağlantılı hiç kimsenin, terör örgütleriyle veya örgütlerle bağlantılı hiç kimsenin bu örgütü üye olamayacağı konusunda zaten açık hükümleri var. Fakat bunun cepsi çekilip oradaki iletişimde olan şahıs İdil Eser'e vermiş. Bunu da mesela PKK ile ilişkilendirmişler. Yani absürtlük ötesi bir durum. Ve aynı zamanda bu toplantıda olmayan Taner Kılıç'ı da getirip yine aynı şekilde bu örgütü, bu iddianame içerisine sokmuşlar. Yani olabildiğince ne varsa Uluslararası Af Örgütü'nün yasal çalışması ve hatta hukuki yasal çalışmaları ve bu konuyla ilgili tüm işine uygun yapan çalışmaları getirmişler. Suç örgütüyle bir ilintilenmişler. Casusluk ve teröre finansman konusuyla ilgili de bir başta tüm hükümete yakın bir kısım medyada böyle bir suçlamalar yöneltildi. Linç tayfası yürütüldü. Bu linç havasıyla kendilerinin casus olduğu kamuoyuna tanıtıldı. Ajan olduğu ve aynı zamanda o dönemlerde adalet yürüyüşü, CHP'nin yapmış olduğu bir adalet yürüyüşü vardı. Bunu Maltepe ve Kartal'da sonlandıracaklardı. Ve bunu oradaki toplantıyı bununla ilişkilendirerek onları organize edip ayaklandırmaya bu kişiler kalkışacaktı diye ne kadar saçma sapan linç olabilecek bütün medyadaki haberler bu iddianamede İdil Eser hakkında söylüyorum mesela getirilmiş konulmuş bir suçlama konusu yapılmış. Ne terör örgütü ki Türkiye iç hukukunda da Türkiye mevzuatına göre bir terör örgütü üyesi olabilmenin şartları vardır. Bu konuyla ilgili illegalite, yasa dışı bir eğitim, kod isim ve bu konuyla ilgili bir disiplin ve aynı zamanda bir silahlı bir ilişki, örgütsel bir ilişki geçmiş olması gerekir. Yargıtay kararları sayar bunu. Aynı zamanda kanun koyucu da saymıştır. Bunlara bile uyulmadan böyle Türkiye'de bir algı yaratarak insan hakları savunucuları, diğer insan hakları savunucularındaki isnatlar da İdil Eser'deki gibi absürt ve dayanaksız. Böyle bir soyut iddialarla bir iddianame hazırlanmış. Bu iddianame şu anda mahkeme İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nin heyetinin önünde. Önümüzdeki günlerde buna ilişkin ya kabul edecek ya iade edecek. Biz avukatlardan, İdil Esin avukatı olarak ben dün itirazımı yaptım. Bu konudaki soruşturmanın aslında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi gerekirken hiç delil olmadan, hiçbir somut bir vaka olmadan böyle bir iddianame düzenlenmesi usul aykırıdır diye. Ve acilen de tahliye istedim müvekkilim hakkında. Çünkü müvekkilimin 5 Temmuz'dan itibaren hürriyetinden yoksundu. 3 ayı geçti. Ve aynı zamanda da İdil Eser ciddi hastalıklarla tedavi olan riskli çok ciddi hayati risk oluşturan hastalık potansiyeline sahip ve bununla ilgili raporlarını da sunduk 2-3 aydır. İstanbul Tabip Odası da bu konudaki raporunu bir kişi olarak onlardan bir rapor aldık. Onları Adalet Bakanlığı'na yazdı. Bu raporu da mahkemeye sundum. Çünkü daha da fazla hürriyetine kısıtlanırsa, çünkü çok Silivri'de tüm insan hakları savunucuları şu anda çoğu. Silivri 9 no'lu hapishanede yoğun güvenlikli bir hapishanedir. Ve bu konudaki tedavi olma, doktora çıkma koşulları çok ciddi sıkıntılar oluşturan bir şeydir. Tam teşekküllü bir hastanede tedavi olmaları zordur. Ayrıca bu isnatlarla tutuklu kalmaları da moral açısından çok ciddi zarar veren bedene. Burada bir hayati risk oluşturmaktadır artık. Bu konuyla ilgili acilen karar vermeleri konusunda dün başvurumu yaptım. Bekliyoruz.
Size şunu da soralım. Türkiye'deki süreç itibariyle bu iddianamenin bir davaya dönüşme olasılığı da görülüyor. Yani bir Büyükada davası ya da insan hakları savunucuları davası söz konusu olacak olursa eğer bu dava kapsamında nasıl bir savunma stratejisi izleyeceksiniz? Bu iddianamedeki suçlamalara yönelik yanıtınız ne olacak?
Şimdi biz öncelikle iddianamenin normalde kovuşturmayı takipsiz kararı diye bilinen kovuşturmaya yer olmadığına dair bir karar verilmesi gerekirken bunu iade edin, böyle bir iddianame olmaz ama acilen de tutuklu olan kişilerin sılı verilmesi konusuyla ilgili çoğu avukat tutuklu insan hakları savunucularının avukatları aynı görüşü paylaşıyorlar. Eğer ola ki aynı zamanda Taner Kılıç bu konuyla ilgili başka bir davada İzmir'de yargılanıyor. Bu davaya tekrar sokulması ceza hukuk ilkesi açısından da bir aykırılıktır. Buna ilişkin de bu dosyayı ayırın. Zaten yargılanıyor. Bir kişi aynı şeyden iki kez yargılanamaz. Üçüncü olarak da kabul ederseniz bu iddianameyi tensiple yani duruşma tutanağı düzenlediğiniz o tutanakla hemen bütün müvekkillerimizi yani salı yani tahliye edin şeklinde bir talebimiz var. Yine de buna da uymazsanız en yakın zamanda mahkemeye çıkartın. Hakim karşısında birer savunma yapsınlar. Çünkü bu 3 ay boyunca bütün itirazlarımızı, tutuklamaya karşı itirazlarımızı duruşmalı yapılması konusunda talepte bulduk. Mesela ben bulundum. Hiçbirisine bu konuyla ilgili cevap verilmedi ve tüm tutuklama itirazlarımızı da gerekçesiz reddettiler. Savunmamız da biraz önce size uzun uzun açıkladığım hususları biraz daha maddi delilleriyle ve aynı zamanda uluslararası mesela idareler bakımından Uluslararası Haf Örgütü'nün nasıl bir örgüt olduğunu ve aynı zamanda denetime tabi olduğunu ve tüm faaliyetleri yabancı dernekler masasına her yıl mesela defter ve faaliyetleri sunulur. Burada bir suç olmadığına göre ki bu suçlama konusu yaptıkları hususlar burada bir terör eylemi faaliyeti olarak gösterilmiş. Aynı zamanda çalışan olduğunu ve bu oranın çalışan olduğunu yönetim kurulu başkanı araması kadar da normal bir şey olmadığını bunları savunarak beraatını isteyecektir. Buradan eğer dava açılırsa elbette ki hem İdil Eser hem diğer insan hakları savunucularının ilk celse beraat kararı verilmesi gerekir. Çünkü bu konuyla ilgili terör örgütlerine yardım etme veya terör örgütü üyesi olabilecek hiçbir maddi dayanak, somut vaka ve delil yoktur bu dosyada. Olamaz da zaten. Çünkü yıllardır insan hakları savunucuları olarak bilinen kişilerde tüm Türkiye'nin de imza attığı sözleşmeler, Türkiye'nin de taraf olduğu Avrupa Birliği insan hakları savunucuları ayrıca yaptığı bu işlerle ilgili koruma altına alır, korunması gereken kişiler olarak görür. Ve bırakın bu korunmasını, insan hakları savunucu bir vatandaş olarak hukukunu bile koruyamamış durumdadır. Çünkü bu konuda hem savcılık makamı hem tutuklama kararı verilen suç ceza mahkemeleri tümden basının, bu bir kısım basının haberleriyle hareket ettiler. Ve maalesef de o haberlerdeki açıklamalar bu iddianame denilen evrakın içine girmiş durumdadır. Ve bunun ayıklanmasını ve bu olayın sonlandırılmasını talep edeceğiz. Ve ilk celse hemen herkesin beraat sistemi talebi olacaktır mutlaka. Bir başka husus tabii ki en önemli incelikli bizim şu anda özgürlüğüne kavuşması ve beraatidir. Bu konuyla ilgili yapılan olayın bir başka bir boyutu da şudur. Türkiye'de yalnızca İdil Eser değil, diğer insan hakları savunucuları da her bir çok eskiden bilinen kurumların, insan hakları kurumlarının temsilcileri ve aktivistleridir. Ve bu konuyla ilgili yapmış oldukları çalışmalar kamuoyunun ve dünya kamuoyunun göz önündedir. Zaten yapmış oldukları toplantılar da yıllardır yapmış oldukları çalışmalardan aldıkları artık stres ve yaşadıkları stresle baş edebilmenin yöntemini bulabilmek ve yollarına devam edebilmekti. Bu toplantı, Büyükada'daki toplantının amacı oydu. Aynı zamanda çalıştıkları alanlarda ya hazırladıkları raporların düzenli ve aynı zamanda başka kişilerin erişimine erişerek manipüle etmemesi için bilgi güvenliğini, yani iletişimin güvenliğini ve aynı zamanda veri güvenliğini sağlamak açısından güvenlik toplantısıydı. Çünkü bilgisayarlarına girilmesi, telefonlarına girilmesi artık bu çağın en önemli vakası ve birçok bilgi yüklenebiliyor. Bir istemediğiniz bir şekilde hem telefonunuz hem bilgisayarınıza eklemeler veya sızmalar olabiliyor. Bunu önlemek açısından da bu toplantının amacı. Maalesef iki nedenle toplanan insan hakları savunucularına büyük bir hedef alınan bir kitle var. Bu hedef alan kişi veya gruplar aynı zamanda mevcut olan hükümeti de aslında zor durumda bırakmıştır bana kalırsa. Çünkü mevcut olan hükümetin batıyla kopması ve insan hakları standartıyla kopması, normal hukuk mevzuatıyla kopması anlamına gelir bütün bu hususlar. Bu durumda hukuk güvenliğinin ortadan kaldırılması hem ülke güvenliğini hem uluslararasındaki imajını ekonomisine kadar etkileyebilecek bir husustur. Her kim bu işi siyasal bir şekilde yaptıysa yalnızca insan haklarını savunucularına ve topluma değil baştaki hükümete de zarar verdiği düşüncesindeyiz.
Türkiye'de tutuklu bulunan insan hakları savunucuları ile ilgili olarak dosyayı hukuki açıdan Avukat Erdal Doğan değerlendirdi. Doğan, çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum.